Ayrım 43.
Mart 1922 teklifinde. Bütün Anadolu ve dolayısıyla İzmir'de bize geri verilecek yolunda aldatıcı bir vaat. İzmir Rumlarının yönetime adaletli bir şekilde katılmasını sağlamak için ve aynı hakkın Yunanistan'da kalacak Edirne Türklerine de verilmesi şartıyla bir usul tespiti konusunda itilaf devletleri Türkiye ve Yunanistan'la anlaşacaklardır. Lozan'da. Elbette bu gibi meseleler söz konusu bile edilmemiştir. C. Suriye sınırı. Sevr'de. Akdeniz kıyısında aşağı yukarı Karataş burnundan başlayarak Osmaniye, Bahçe, Gaziantep, Birecik, Urfa, Mardin ve Nusaybin'i epey güneyde ve Suriye topraklarında bırakan bir sınır. Mart 1921'de aşağı yukarı şimdiki sınır olmak üzere Fransızlarla ayrıca bir anlaşma imzalanmıştır. Lozan'da 20 Ekim 1921 tarihli Ankara Anlaşması'ndaki sınır olduğu gibi bırakılmıştır. D. Irak sınırı. Sevr'de. İmadiye bizde kalmak şartıyla Musul elinin kuzey sınırı. Mart 1921 teklifinde. Söz konusu edilmemiştir. Lozan'da. Çözümü daha sonraya bırakılmıştır. E. Kafkas sınırı. Sevr'de. Türk-Ermeni sınırının tayini Amerika Cumhurbaşkanı Wilson'a bırakılmıştır. Wilson sınır olarak Karadeniz kıyısında Giresun'un doğusundan başlayan Erzincan'ın batı ve güneyinden, Elmalı, Bitlis ve Van Gölü'nün güneyinden geçen birçok noktada Dünya Savaşı'ndaki Türk-Rus cephesini izleyen bir hattı göstermiştir. Mart 1921 teklifinde Milletler Cemiyeti bir Ermeni yurdu kurulması için Doğu illerinden Ermenistan'a bırakılacak toprakların tespiti için bir komisyon kuracak, Türkiye bu komisyonun kararını kabul edecek. Lozan'da. Bu konu ortadan kaldırılmıştır. F. Boğazlar Bölgesi. Sevr'de. Rumeli'nin Türkiye'de kalan bütün parçaları. Anadolu'nun Adalar Denizi üzerinde aşağı yukarı İzmir bölgesinin sınırından başlayarak Manyas Gölü'nün güneyine, Bursa'nın ve İzmir'in biraz kuzeyinden ve Sapanca Gölü'nün batı ucundan Ahabadır Deresi'nin göle döküldüğü yere kadar uzanan bir hatla sınırlandırılmış bölge. Bu bölgelerde asker bulundurmak ve askeri harekatta bulunmak hakkı yalnız itilaf devletlerine aittir. Bu bölgedeki Türk jandarması da itilaf devletlerinin komutası altında olacaktır. İtilaf devletleri bu bölge içinde askeri maksatlarla kullanılabilecek yol ve demir yolu yapımını yasaklayabileceği gibi yapılmış olan yollardan bu gayeyle kullanılacak olanları da tahrip ettirebilecektir. Mart 1921 teklifinde Çanakkale güneyinde Bolcaada karşısından Karabiga'ya çekilen hattın kuzeyiyle Boğaziçi'nin her iki yakasında 25 kilometrelik bir bölge. Çanakkale Boğazı'na hakim olan her iki tarafındaki adalar. İtilaf devletleri yalnız Yunanistan'a kalacak olan Gelibolu ve bize kalacak olan Çanakkale'de asker bulunduracak, böylece Anadolu ve İzmit Yarımadası'nı boşaltacak, Türkiye'nin İstanbul'da asker bulundurmasına ve Anadolu'dan Rumeli'ye ve Rumeli'den Anadolu'ya asker geçirmesine izin verecektir. Mart 1922 teklifinde Çanakkale'nin güneyinde Erdek Yarımadası dışarıda kalmak üzere Çanakkale sancağı, Boğaziçi'nin güneyinde o zaman tarafsız sayılan bölge, yani aşağı yukarı İzmit Yarımadası askersiz bölge olacaktır. Bizde itilaf devletlerinin işgal kuvvetleri kalmayacaktır. Lozan'da Gelibolu Yarımadası ile Kumbağı, Baklaburnu hattının güneydoğusu, Çanakkale bölgesinde kıyıdan 20 kilometrelik bir yer ve Boğaziçi'nin iki yakasında kıyıdan 15 kilometrelik birer bölge ve Marmara'da da İmralı dışındaki adalarla İmroz ve Bolcaada askerden arınmış bir duruma getirilecektir. Hiçbir yerde itilaf devletlerinin işgal kuvvetleri kalmayacaktır. 2. Kürdistan Sevr'de Fırat'ın doğusunda ve Ermenistan, Irak ve Suriye arasında kalan bölge için İtilaf Devletleri temsilcilerinden kurulacak bir komisyon, özel bir yönetim şekli hazırlayacaktır. Antlaşmanın imzalanmasından bir yıl sonra bu bölgenin Kürt Halkı Milletler Cemiyeti Meclisi'ne başvurarak Kürtlerin çoğunluğunun Türkiye'den ayrı bağımsız bir devlet kurmak istediklerini ispat ederse ve mecliste bunu kabul ederse Türkiye bu bölgedeki her türlü haklarından vazgeçecektir. Mart 1921 teklifinde İtilaf devletleri şimdiki durumu göz önünde tutularak bu konuda Sevr taslağında değişiklik yapılmasını dikkate alma eğilimindedir. Şu şarttaki, özerk yönetilen bölgelerle Kürt ve Asuri gerdani çıkarlarının yeterince korunması için tarafımızdan kolaylıklar gösterilsin. Mart 1922 teklifinde söz konusu edilmemiştir. Lozan'da elbette söz konusu ettirilmemiştir. 3. İktisadi nüfuz bölgeleri Sevr Antlaşması'ndan sonra itilaf devletlerinin aralarında imza ettikleri üçlü anlaşmaya göre A. Fransız nüfus bölgesi. Suriye sınırı ile aşağı yukarı Adana ilinin batı ve kuzey sınırı, Kayseri ile Sivas'ın kuzeyinden geçen ve Muş'u dışarıda bırakarak bu kasabaya yaklaştıktan sonra Cizre'ye giden bir hattın içinde kalan bölge. B. İtalyan nüfus bölgesi. İzmit Yarımadası'ndan çıktıktan sonra Afyon-Karahisar'a kadar Anadolu Demiryolu hattı ve oradan Kayseri yakınlarında Erciyes Dağı yöresine kadar giden hatlı İzmir bölgesi, Adalar Denizi, Akdeniz ve Fransız bölgesi arasında kalan bölge. Mart 1921'de Bekir Sami Bey'le Fransız, İtalyan Dışişleri Bakanları arasında imza olunup hükümetçe reddedilen anlaşmalara göre A Fransız nüfus bölgesi. O sırada Fransız işgali altında bulunan yerlerle Sivas, Elazığ ve Diyarbakır illeri. B İtalyan nüfus bölgesi. Antalya, Burdur, Muğla, Isparta sancakları ile Afyonkarahisar, Kütahya, Aydın ve Konya sancaklarının daha sonra tayin edilecek kısımları. Mart 1922 teklifinde söz konusu edilmemiştir. Lozan'da söz konusu edilmemiştir. 4. İstanbul, Sevr'de. Antlaşma samimiyetle uygulanmadığı takdirde İstanbul'da bizden alınacaktır. Mart 1921 teklifinde. Bu tehdidin kalkacağı, Türkiye'nin İstanbul'da asker bulundurulabileceği ve Boğaziçi'nin çevresindeki askerden arınmış bölgeden askeri kuvvet geçirilmesine izin verileceği belirtilmiştir. Mart 1922 teklifinde İstanbul'dan çıkarılacağımız tehdidinin kaldırılacağı ve İstanbul'da bulundurulabilecek Türk kuvvetinin artırılacağı vaat edilmektedir. Lozan'da söz konusu olmamıştır. 5. Vatandaşlık, Sevr'de. Gerek Yunanistan'da dahil olmak üzere İtilaf devletlerinden gerek yeni kurulan devletlerden birinin Ermenistan ve benzeri vatandaşlığına girmek isteyen Türk uyruklulardan hiç kimseye Türk hükümetince engel olunmayacak ve bunların yeni vatandaşlığı kabul edilecektir. Mart 1921 teklifinde söz konusu edilmemiştir. Mart 1922 teklifinde söz konusu edilmemiştir. Lozan Antlaşması'nda söz konusu edilmemiştir. Ancak görüşmeler sırasında İtilaf devletleri bir kimsenin vatandaşlığını tayin hususunda Türkiye'deki yabancı elçilik ve konsoloslukların verecekleri belgelerin yeterli sayılmasını istemişlerdir. Bu teklif Sevr Taslağı'nın yukarıda söz konusu olan 128. maddesinin yeni bir şekliydi. Hiç şüphe yok ki tarafımızdan reddedilmiştir. 6. Adli kapitülasyonlar, Sevr'de. İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya'nın temsil edildikleri 4 üyeden kurulu bir komisyon, kapitülasyonlardan yararlanan diğer devletlerin uzmanları ile birlikte yeni bir usul düzenleyecek ve Osmanlı hükümetine danıştıktan sonra bu usulü tavsiye edebilecek. Osmanlı hükümeti bu usulü kabul edeceğini şimdiden taahhüt edecek. Mart 1921 teklifinde bu komisyonda Türkiye'nin de temsil edilmesine İtilaf devletleri razı olmaktadır. Mart 1922 teklifinde aynı teklif. Lozan'da kapitülasyonlarla ilgili hiçbir kayıt yoktur. Danışma niteliğinde olmak üzere birkaç yabancı uzmanı 5 yıl için hizmetimize almayı kabul ettik. 7. Azınlıkların korunması, Sevr'de. 1918 Ateşkes Antlaşmalarından sonra yapılan bütün antlaşmalarda yer alan hükümlerden başka Türkiye'ye özellikle aşağıdaki hususlar kabul ettirilmek istenmiştir. A. Yerlerinden ayrılmış olan ve Türk olmayan bütün halkın eski yerlerine gönderilmesi. Başkanları Milletler Cemiyeti'nce tayin edilecek olan hakem komisyonları vasıtasıyla bunların haklarının geri verilmesi, bu komisyonlar istedikleri takdirde Türk olmayan halkın zarar görmüş mal ve mülklerinin onarım içinde ücretleri hükümetçe ödenecek işçilerin sağlanması, zorla göç ettirme ve buna benzer işlerde parmağı bulunduğu söz konusu komisyonlar tarafından iddia edilen bütün şahısların sürgün edilmesi ve benzeri. B. Türk hükümeti azınlıkların parlamentoda kendi nüfusları oranında temsil edilmelerini sağlayan ve bir seçim kanunu tasarısını 2 yıl içinde itilaf devletlerine sunacaktır. C. Patrikhanelerle bunlara benzer kuruluşlara tanınmış olan bütün imtiyazlar artırılarak daha da sağlamlaştırılmakta ve bunların idare ettikleri okul, yetimhane ve bunun gibi konusunda o güne kadar hükümetin sahip olduğu sınırlı denetleme hakkı elinden alınmaktadır. D. İtilaf devletleri Milletler Cemiyeti Meclisi'nin görüşünü aldıktan sonra bu kararların uygulanmasını sağlayacak gerekli tedbirleri tespit edecektir. Türkiye bu konuda sonradan alınacak her tedbiri kabul edeceğini şimdiden taahhüt edecektir. Mart 1921 teklifinde azınlıklar söz konusu edilmemiştir. Bu teklifte Sevr'de yapılacak değişiklikler yer aldığı için bundan adı geçen antlaşmanın azınlıklarla ilgili bölümünün değiştirilmeyeceği sonucu çıkarılabilir. Mart 1922 teklifinde Türkiye ve Yunanistan'daki azınlıklarla ilgili bir sıra tedbirin teklif edileceği ve bunların gereğince uygulanmasını kontrol için Milletler Cemiyeti'nce komiserler tayin edileceği yazılıdır. Bu bir sıra tedbirin neler olduğu açıklanmamıştır. Lozan'da Misak-ı Millimizde kabul etmiş olduğumuz üzere ve yalnız Müslüman olmayanlar için Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan bütün milletler arası antlaşmalarda yer alan hükümler. 8. Askerlikle ilgili hükümler, Sevr'de. A. Türkiye'nin silahlı kuvvetleri şu sayıları aşmayacaktır. Saray Muhafız Birliği 700 kişi, jandarma 35 bin kişi, jandarmayı desteklemek üzere özel birlikler 15 bin kişi, 50 bin 700 kişi. Bu sayıya Harp Akademisi ve askeri okullar öğrencileriyle depo birliklerinde ve çeşitli görevlerde çalışan er ve subaylar da dahildir. Özel birliklerin 15 batarya dağ topu bulunabilecek sahra veya ağır top olmayacaktır. Memleket çeşitli bölgelere ayrılacak ve her bölgede bir jandarma birliği legyon bulunacaktır. Jandarmanın topu ve teknik araçları bulunmayacaktır. Özel birlikler kendi bölgelerinin dışında kullanılmayacaktır. Jandarma subayları arasında sayıları 1500'ü geçmemek üzere yabancı subaylar bulunacaktır. Her bölgedeki yabancı subaylar aynı milletten olacaktır. Daha sonra tespit edilecek olan bu bölgelerin sayısı belirtilmemiş olmakla birlikte, bunun itilaf devletlerinin düşüncesine göre en az 4 olacağı, antlaşmanın bazı hükümlerinden ve özellikle bir birliğin kuvvetinin bütün birlikler kuvvetinin 1/4'ünü aşmayacağı yolundaki hükümden çıkarılabilir. Böylece İngiliz, Fransız ve İtalyan subaylarının birer bölgesi bulunacağı gibi, belki Yunanistan'a, belki ileride Ermenistan'a birer bölge verilmesi düşünülmüştür. Özel birliklerin erleriyle jandarmalar hep paralı olup bunlar en az 2 yıl askerlik yapacak ve mecburi askerlik hizmeti kalkacaktır. Her bölgedeki birliğe alınacak er ve çeşitli unsurların birlikte temsil edilmesine mümkün olduğu kadar dikkat edilecektir. Deniz kuvvetlerimiz 7 gambot ve 6 torpidoyu geçmeyecek, hiçbir uçağımız ve güdümlü balonumuz olmayacaktır. İtilaf devletlerinin kara, deniz ve hava denetleme komisyonlarının memleketimiz içinde her türlü denetleme hakları olacaktır. Özellikle kara denetleme komisyonu. Türkiye'nin kullanabileceği polis, gümrükçü, orman korucusu ve benzeri görevlilerin sayısını tayin etme, artacak silah ve cephanemizi teslim alma, memleketimizi bölgelere ayırma, her bölgede bulunacak jandarma ve özel birlik sayısını tespit etme, bunların hangi işlerde ve ne şekilde çalıştırıldıklarını denetleme, yabancı subayların sayılarını ve oranlarını tayin etme, hükümetle işbirliği yaparak yeni silahlı kuvvetlerimizi düzenleme gibi işlerle görevli olacaktır. Mart 1921 teklifinde jandarma sayısı 45 bine, özel birliklerin sayısı 30 bine çıkarılmıştır. Jandarmanın memleket içindeki dağıtım şekli, yukarıda söz edilen İtilaf Devletleri Temsilcilerinden Kurulu Denetleme Komisyonu ile hükümet arasında anlaşmaya varılarak tespit edilecektir. Jandarma subay ve astsubay oranı artırılacaktır. Yabancı subayların sayısı azaltılacak ve bunların birliklere dağıtılması, denetleme komisyonu ile hükümet arasındaki anlaşmaya göre kararlaştırılacaktır. Bununla belki de her bölgede aynı milletten yabancı subayların bulunmayacağı kastedilmiştir. Mart 1922 teklifinde paralı asker usulünün devam ettirilmesi, jandarmanın 45 bine, özel birliklerin 40 bine çıkarılması. Jandarmada yabancı subaylara görev verilmesi, Türkiye'ye tavsiye edilmekle birlikte bu nokta şart olarak ileri sürülmemektedir. Lozan'da, Trakya ve Boğazlar'da askerden arınmış duruma getirilen bölgelerle ilgili sınırlandırmalar dışında hiçbir kayıt yoktur. Üstelik Boğaziçi'nin iki yakasındaki askerden arınmış bölgede 12 bin asker bulundurabilme hakkını elde etmişizdir. 9. Ceza Siye projesinde Türkiye harp sırasında harp kurallarına aykırı şekilde hareket etmiş veya Türkiye içinde zulüm yapmış, zorla sürgün etme ve benzeri işlere karışmış olan kimseleri istedikleri takdirde İtilaf devletlerine Yunanistan dahil ve Türkiye'den toprak almış devletlere Ermenistan ve benzeri teslim edecektir. Bugün kimseler kendilerini isteyen devletin divan-ı harbi tarafından yargılanıp cezalandırılacaktır. Mart 1921 teklifinde İtilaf devletlerinin teklifinde bundan söz edilmemiştir. Ancak Bekir Sami Bey'in İngilizlerle imza etmiş olduğu esirlerin geri verilmesiyle ilgili sözleşmede elimizdeki bütün İngilizleri serbest bırakarak bir kısım Türkleri suçlu sayıp İngilizlerin elinde bırakmaya razı olması Siirt Aslan'da yer alan önceki hükümlerin daha hafifletilmiş şeklinden başka bir şey değildir. Mart 1922'de bu konu üzerinde durulmamıştır. Lozan'da bundan söz edilmemiştir. 10. Mali yükümler Sevr'de İtilaf devletleri Türkiye'ye yardım olsun diye İngiliz, Fransız ve İtalyan temsilcilerinden kurulu bir maliye komisyonu oluşturacaklar. Bu komisyonda danışman olarak bir Türk komiseri bulunacaktır. Bu komisyonun görev ve yetkileri aşağıdaki şekilde olacaktır. A. Türkiye'nin gelirlerini korumak ve artırmak için her türlü tedbiri alacaktır. B. Türk Meclisi Mebusanı'na sunulacak olan bütçe, daha önce Maliye Komisyonu'na verilecek ve onun kabul ettiği şekilde meclise gönderilecektir. Meclisin yapacağı değişiklikler ancak komisyonca uygun görülürse yürürlüğe konabilecektir. C. Komisyon, mali kanun ve tüzüklerin uygulanmasını doğrudan doğruya kendisine bağlı bulunan ve üyeleri kendisinin uygun bulacağı kimselerden seçilip tayin edilecek olan Türk Maliye Teftiş Heyeti vasıtasıyla denetleyecektir. D. Düyun Umumi İdaresi ve Osmanlı Bankası ile anlaşarak Türkiye'nin para işlerini düzenleyecek ve düzeltecektir. E. Türkiye'nin Düyun Umumi'ye ayrılan gelirleri dışındaki bütün gelirleri bu Maliye Komisyonu'nun emrine verilecektir. Komisyon bunlarla önce kendisine ve Türkiye'de kalacak olan İtilaf Devletleri İşgal Kuvvetlerine ait giderleri karşıladıktan sonra 30 Ekim 1918 tarihinden beri İtilaf Devletleri ordularının gerek bugünkü Türkiye'de gerek Osmanlı İmparatorluğu'nun başka yerlerindeki giderlerini ödeyecektir. İkinci olarak Türkiye yüzünden zarar görmüş olan İtilaf devletleri uyruklarının zarar ve ziyanını ödeyecektir. Türkiye'nin ihtiyaçları bundan sonra dikkate alınacaktır. F. Hükümetçe verilecek her bir imtiyaz için Maliye Komisyonu'nun uygun bulması şarttır. G. Bugün yürürlükte olan bazı gelirlerin doğrudan doğruya duyurlu umumi tarafından toplanması usulü, komisyonun onayıyla mümkün olduğu kadar genişlemesine yaygınlaştırılacak ve bütün Türkiye'ye uygulanacaktır. Gümrükler Maliye Komisyonu tarafından tayin veya işten çıkarılabilecek ve kendisine karşı sorumlu olacak bir genel müdürün yönetiminde bulunacaktır. Mart 1921 teklifinde yukarıda söz edilen Maliye Komisyonu Türk Maliye Nazırı'nın Fahri Başkanı adı altında bulunacaktır. Komisyonda bir Türk temsilci bulunacak ve bunun Türk maliyesi ile ilgili konularda oyu olacaktır. İtilaf devletlerinin mali çıkarları ile ilgili konularda ise Türk temsilcinin yetkisi ancak danışma niteliğinde olacaktır. Türk parlamentosu Türkiye Maliye Nazırı ile Maliye Komisyonu tarafından ortaklaşa hazırlanacak olan bütçede değişiklik yapma yetkisini taşıyacaktır. Fakat bu değişiklik bütçenin denkliğini bozacak şekilde ise bütçe onaylanmak üzere yeniden Maliye Komisyonu'na gönderilecektir. Türk hükümeti imtiyazlar verme hakkını yine elde edecektir. Ancak Türk Maliye Nazırı bu konudaki sözleşmelerin Türk hazinesinin çıkarlarına uygun olup olmadığını Maliye Komisyonu ile birlikte inceleyecektir ve bu konuda ortaklaşa bir karar alacaktır. Mart 1922 teklifinde Maliye Komisyonu kurulmasından vazgeçilmektedir. Fakat itilaf devletlerine olan savaştan önceki borçların ve aşırı olmayan bir tazminatın ödenmesi konusundaki gerekli denetlemenin Türk hakimiyeti ilkesiyle bağdaştırılmasına çalışılacaktır. Savaştan önceki duyun umumiye komisyonu olduğu gibi bırakılacak, yukarıda belirtilen iş için itilaf devletlerince bir tasfiye komisyonu kurulacaktır. Lozan'da bu gibi bağlayıcı hükümlerin hepsi kaldırılmıştır. 11. İktisadi hükümler. Sevr'de. Kapitülasyonlardan yararlanma hakkı savaştan önce bunlardan yararlanan itilaf devletleri uyruklularına geri verilecek, bu hak bunlardan daha önce yararlanmamış olan Yunanistan, Ermenistan ve benzeri devletler uyruklarına da tanınacaktır. Bu haklar arasında birçok vergiden muaf olma hakkının bulunduğu ve vatandaşlık bölümünde görüldüğü üzere her Türk vatandaşının itilaf devletlerinden birinin vatandaşına girmesine engel olma hakkının bizden alındığı hesaba katılırsa bu hükmün genişliği daha iyi anlaşılır. Gümrük tarifeleri için 1907 tarifesi %8 yeniden yürürlüğe konulmaktadır. Türkiye İtilaf Devletleri gemilerine en azından Türk gemilerine verdiği hakkı tanıyacaktır. Yabancı postalar yeniden kurulacaktır. Mart 1921 teklifinde bazı şartlara bağlı olarak yalnız yabancı postaların kaldırılmasının düşünüleceği söylendiğine göre diğer hükümler olduğu gibi bırakılmaktadır. Mart 1922 teklifinde İngiliz, Fransız, İtalyan, Japon ve Türk temsilcilerinden ve kapitülasyonlardan yararlanan öteki devletlerin uzmanlarından oluşan bir komisyon, barışın yürürlüğe girmesinden sonra geçecek 3 ay içinde İstanbul'da toplanıp kapitülasyon sisteminin değiştirilmesiyle ilgili teklifler hazırlayacaktır. Bu teklifler mali konularda yabancı uyrukluların Türklerle eşit vergi vermesini sağlayacaktır. Bu tekliflerde gümrük vergisinde gerekli görülecek değişikliklerin yapılmasına da yer verilecektir. Lozan'da kapitülasyonların her türlüsü kökünden ve ebedi olarak kaldırılmıştır. 12. Boğazlar Komisyonu, Sevr'de. Kendisine has bayrağı, bütçesi ve polis kuvveti bulunacak olan bu komisyon, gemilerin boğazlardan geçmesi, fenerler, kılavuzluk ve benzeri işlerle uğraşacak ve daha önce Yüksek Sağlık Kurulu'nun yaptığı görevlerde kurtarma işleri artık bir komisyonun gözetimi altında ve onun vereceği talimat çerçevesinde yerine getirilecek ve komisyon boğazların serbestliğini tehlikede sayınca itilaf devletlerine başvurulabilecektir. Komisyonda Amerika, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya ve Rusya'nın temsilcileri ikişer oya sahip olacaklardır. Amerika istediği zaman Rusya'da Milletler Cemiyeti'ne girdiği andan başlayarak bu komisyona katılabileceklerdir. Mart 1921 teklifinde Türk temsilcisi de iki oya sahip olacak ve Boğazlar Komisyonu'na başkanlık edecektir. Mart 1922 teklifinde aynı şekilde Türk temsilcisi komisyona başkanlık edecektir. Boğazlarla ilgili bütün devletler komisyonda temsil edilecektir. Lozan'da komisyonun başkanlığı bize verilmiştir. Komisyonun görevi gemilerin boğazlardan geçişinin Boğazlar Sözleşmesi hükümlerine uygunluğunu sağlamaktan ibarettir. Komisyon her yıl Milletler Cemiyeti'ne rapor verecektir. Yine bu anlaşmayla İstanbul'daki Milletler Arası Sağlık Kurulu kaldırılarak sağlık işleri Türk hükümetine bırakılmıştır. Saygıdeğer efendiler, Lozan Barış Antlaşması'ndaki hükümleri öteki barış teklifleriyle daha fazla karşılaştırmanın yersiz olduğu düşüncesindeyim. Bu antlaşma, Türk milletine karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması'yla tamamlandığı sanılmış büyük bir suikastın sonsuz kaldığını bildirir bir belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri görünmemiş bir siyasi zafer eseridir. Türk Delegeler Heyetinin Başkanı İsmet Paşa ile Hükümet Başkanı Rauf Bey arasında çıkan anlaşmazlık. Efendiler, burada Lozan Barış Görüşmeleri sırasında çıkan ve barış imzaladıktan sonra açığa vurulup yayılan bir konuyu ele alarak kamuoyunu aydınlatmak isterim. Açığa vurulan ve yayılan konu Türk Delegeler Heyeti Başkanı İsmet Paşa ile Hükümet Başkanı Rauf Bey arasında çıkan anlaşmazlıktır. Bu anlaşmazlığı ilgili belgeleri inceleyerek köklü ve ciddi sebeplere dayandırmak güçtür. Bu bakımdan anlaşmazlığı daha çok ruhi ve duygusal açıdan değerlendirmek gerektiği görüşündeyim. Çeşitli vesilelerle belirtmiştim ki Lozan Konferansı söz konusu olduğu zaman Delegeler Heyeti Başkanlığı'na Rauf Bey'in getirilmesi eğilimi vardı. Gerçekten Rauf Bey de Delegeler Heyeti Başkanı olmak istiyordu. İsmet Paşa'nın askeri danışman olarak kendisiyle birlikte gönderilmesini de benden rica etmişti. Ben Rauf Bey'i İsmet Paşa'dan yararlanmanın ancak onun başkan olarak gönderilmesiyle mümkün olacağı cevabını verdim. Sonra bilindiği gibi Rauf Bey'i göndermedik. İsmet Paşa ordunun başından alındı. Dışişleri Bakanlığı'na seçilerek Delegeler Heyeti Başkanlığı'na getirildi. Lozan Konferansı'nın birinci dönemi kapandıktan sonra İsmet Paşa'nın uğradığı hücum ve eleştirileri anlatmıştım. Buna rağmen ikinci defa Lozan'a gönderilen yine İsmet Paşa oldu. İsmet Paşa Lozan görüşmelerini büyük bir başarıyla idare ediyordu. Görüşme safhalarını düzenli olarak Bakanlar Kurulu'na bildiriyordu. Bazı önemli konularda hükümetin düşünce ve görüşlerini soruyor veya talimat bekliyordu. Çözüm bekleyen meseleler önemli, mücadele ciddi ve üzücüydü. Rauf Bey de İsmet Paşa'nın görüşmeleri idare ediş tarzını beğenmezlik duygusu uyanmıştı.